Ayrım 24.
Anti Düring, Friedrich Engels.
Tıpkı görmüş bulunduğumuz ve Bay Düring'in de eğer tam da bütün kutupsal karşıtlıkların yetersizliğini konu alan diyalektiğin ilk bilgilerini biraz edinseydi bilebileceği gibi, doğrulukla yanlışlık arasındaki karşıtlığı yukarıda belirtmiş bulunduğumuz dar alan dışında uygular uygulamaz, bu karşıtlık göreli ve gerçek bilimsel anlatım için elverişsiz bir nitelik kazanır. Bununla birlikte eğer onu bu alan dışında kesen kes geçerli olarak uygulamaya girişirsek, tamamen başarısızlığa uğrarız. Karşıtlığın iki kutbu kendi terslerine dönüşürler, doğruluk yanlışlık ve yanlışlık da doğruluk olur. Örnek olarak eşit sıcaklıkta gazların hacminin basınçla ters orantılı olduğu yolundaki ünlü Boyle yasasını alalım. Regnault, kimi durumlarda bu yasanın doğru olmadığını buldu. Eğer o bir gerçek filozofu olsaydı, şöyle demek zorunda kalacaktı. Boyle yasası değişkendir. Öyleyse katışıksız bir doğruluk, öyleyse yalnızca bir doğruluk bile değildir, öyleyse bir yanlışlıktır. Ama bunu yapmakla Boyle yasasında bulunan yanlışlıktan çok daha büyük bir yanlışlık yapmış olurdu. Kendi küçük doğruluk tohumu yanlışlığın kum yığını içinde kaybolurdu. Aslında doğru olan kendi sonucunu, içerdiği az bir yanlışlıkla birlikte karşısında Boyle yasasının bir doğruluk olarak göründüğü bir yanlışlık durumuna getirirdi. Ama Regnault, bilim adamı olarak bu türlü çocukluklara kapılmadı, araştırmalarına devam etti ve genel bir biçimde Boyle yasasının ancak yaklaşık olarak doğru olduğunu ve geçerliliğini, özellikle basıncın sıvılaştırabildiği gazlar bakımından ve sıvılaşmanın başladığı noktaya yaklaştığı andan sonra yitirdiğini buldu. Demek ki Boyle yasası ancak belirli sınırlar içinde doğru olarak ortaya çıkıyordu. Ama bu sınırlar içinde mutlak olarak, kesin olarak doğru mudur? Hiçbir fizikçi bunu öne sürmeyecektir. Her fizikçi Boyle yasasının kimi basınç ve sıcaklık derecesi sınırları içinde ve kimi gazlar için geçerli olduğunu söyleyecek ve bu zaten dar olan sınıflar içinde daha da dar bir sınırlama ya da gelecekteki araştırmalar tarafından değiştirilmiş bir formül olanağını dıştalamayacaktır. Dipnot: bu satırlar ben onları yazdıktan bu yana doğrulanmışa benzerler. Mendeleyev ve Boguski tarafından daha duyarlı aygıtlarla yapılmış en yeni araştırmalara göre, bütün sürekli gazlar basınçla hacim arasında değişken bir ilişki gösterirler. Hidrojen bakımından şimdiye değin uygulanan bütün basınçlarda yayılma katsayısı pozitif kalıyordu, hacim basıncın artışından daha yavaş küçülüyordu. Atmosferik hava ve incelenen öteki gazlarla her biri için bir sıfır başlangıç noktası bulundu, öyle ki daha aşağı basınçta bu katsayı pozitif, daha güçlü basınçta negatif oluyordu. Şimdiye değin her zaman pratik olarak yararlanılabilir kalan Boyle yasası, demek ki bütün bir dizi özel yasalarla tamamlanma gereksinmesi duyacak. Şimdi 1885'te sürekli gazların var olmadıklarını da biliyoruz. Hepsi sıvı duruma indirgenmiş bulunuyor. 16 Kasım 1876 günlü Nature, Doğa Dergisi, D.J. Mendeleyev'in, Rus doğa bilimci ve hekimlerinin Varşova'daki 5. Kongresinde 3 Eylül 1876 günü yaptığı konuşma üzerine bir haber veriyordu. Mendeleyev, bu konuşmada Mariotte yasasının J.J. Boguski ile birlikte 2 yıl üzerinde çalıştığı doğrulama sonuçlarını açıklıyordu. İşte son çözümlemede kesin doğruluklar, örneğin fizikte, bu durumda. Bundan ötürü gerçekten bilimsel çalışmalar, yanlışlık ve doğruluk gibi dogmatik ve ahlaksal deyimlerden sürekli olarak kaçınırlar, oysa boş bir söz ebeliğinin, kendini bize egemen düşüncenin egemen sonucu olarak kabul ettirmek istediği, gerçeğin felsefesi gibi yazılarda bu deyimlere her yerde rastlanır. Ama diye sorabilir saf bir okur, Bay Düring kendi gerçeğin felsefesinin içeriğinin kesin bir doğruluk olduğunu ve son çözümlemede de böyle olduğunu açıkça nerede söyledi? Nerede olacak örneğin kendi sistemi üzerine yaptığı ve ikinci bölümde bazı parçalarını vermiş olduğumuz sayfa 13, Bakınız sayfa 73. Aşırı övgüde ya da yukarıda aktarılmış bulunan tümcede, ahlak doğrulukları son temellerini değin bilinmiş oldukları ölçüde, matematik uygulamaların geçerliliğine benzer bir geçerlilik savlarlar dediği zaman. Ve Bay Düring gerçekten eleştirici görüş açısından ve şeylerin köklerine dek giden araştırmalar sayesinde bu son temellere değin, temel şemalara değin gitmiş, yani ahlaksal doğruluklara son çözümlemede kesin bir nitelik vermiş olduğunu öne sürmüyor mu? Ya da eğer Bay Düring bunu ne kendisi ne de zaman için ileri sürüyor, eğer yalnızca bir gün, sisli bir gelecekte, son çözümlemede kesin doğruluklar saptanabilecektir demek istiyor, yani eğer ahlak bozucu kuşkuculuk ve içinden çıkılmaz karışıklık derken, aşağı yukarı ama daha anlaşılmaz bir biçimde aynı şeyi söylemek istiyorsa, o zaman bütün bu gürültü niye, istediğiniz nedir bayım? Eğer doğruluk ve yanlışlıkla pek ilerleyemiyorsak, iyi ve kötüyle daha az ilerleyeceğiz. Bu karşıtlık yalnızca ahlak alanında, yani insanların tarihine ilişkin bir alanda söz konusu olur ve son çözümlemede kesin doğruluklar asıl bu alanda çok seyrektir. Halktan halka, dönemden döneme, iyi ve kötü fikirler öylesine değişir ki, çoğu kez birbiriyle açıkça çelişirler. Ama denecek, gene de iyi kötü, kötü de iyi değildir. Eğer iyi ile kötü aynı çuvala konursa bu her türlü ahlak düşüncesinin sonu demektir ve herkes canının istediği gibi davranır. Bay Düring'in görüşü de tumturaklı dili bir yana bırakılırsa böyle. Ama gene de sorun bu denli yalın bir biçimde çözülemez. Eğer sorun bu denli yalın olsaydı, iyi ve kötü üzerinde tartışılmazdı, iyi nedir, kötü nedir herkes bilirdi. Ama şimdi böyle mi? Bugün bize hangi ahlak öğütleniyor? Önce özsel olarak bir Katolik ve bir de Protestan ahlaka ayrılan ve böylece Katolik cizvit ahlakla Protestan Ortodoks ahlaktan mezhebi geniş ahlaka değin giden geçmiş yüzyılların iman kalıtı Hristiyan feodal ahlak. Bunun yanında modern burjuva ahlakı, sonra hemen bunun yanında da geleceğin proletaryanın ahlakı bulunur. Öyle ki yalnızca Avrupa'nın en ileri ülkelerinde geçmiş, bugün ve gelecek, birbiri yanında aynı zamanda geçerli üç büyük ahlak teorisi grubu sağlar. Öyleyse hangisi gerçek ahlaktır bunların? Kesin ve mutlak anlamda hiçbiri. Ama süre vadeden öğelere en çok sahip bulunan ahlak, şu anda kuşkusuz bugünün altüst oluşunu, geleceği temsil eden ahlaktır, yani proleter ahlak. Modern toplumun feodal soyluluk, burjuvazi ve proletaryadan oluşan üç sınıfından her birinin kendi öz ahlakına sahip bulunduğunu gördükten sonra, bundan ancak insanların ister bilinçli ister bilinçsiz olsun, ahlak anlayışlarını, son çözümlemede sınıf durumlarının dayandığı pratik ilişkilerden, içinde üretim ve değişimde bulundukları ekonomik ilişkilerden aldıkları sonucu çıkartabiliriz. Bununla birlikte yukarıda sözü edilen üç ahlak teorisinde her üçünde de ortak olarak bulunan birçok şey var. Sakın bu hiç değişmemek üzere saptanmış ahlakın bir parçası olmasın. Bu ahlak teorileri aynı tarihsel evrimin üç ayrı aşamasını temsil ederler. Öyleyse ortak bir tarihsel arka plana, bunun sonucu zorunlu olarak birçok ortak öğeye sahip bulunurlar. Dahası var, ekonomik gelişmenin benzer ya da aşağı yukarı benzer aşamalarında ahlak teorilerinin zorunlu olarak aynı amaçları gütmeleri gerekir. Taşınır malların özel mülkiyetinin gelişmiş bulunduğu andrak, bu özel mülkiyetin üstün geldiği bütün toplumların şu ahlak buyruğuna ortaklaşa sahip bulunmaları gerekiyordu. Çalmayacaksın. Bundan ötürü bu buyruk ölümsüz bir ahlak buyruğu mu oluyordu? Hiçbir zaman. Hırsızlık nedenlerinin ortadan kaldırıldığı, öyleyse zamanla hırsızlıkların ancak deliler tarafından yapılabildiği bir toplumda çalmayacaksın. Ölümsüz doğruluğunu ciddi ciddi ilan etmek isteyen bir ahlak vaizine amma da gülünürdü. Bu nedenle ahlak dünyasının da tarihin ve ulusal farklılıkların üstünde bulunan sürekli ilkeleri olduğu bahanesiyle herhangi bir ahlak dogmatizmini bile ölümsüz, kesin, bundan böyle değişmez bir ahlak yasası olarak kabul ettirme yolundaki her savı yatsıyoruz. Tersine geçmişin her ahlak teorisinin son çözümlemede o zamanki toplumun ekonomik durumunun bir ürünü olduğunu ileri sürüyoruz. Ve nasıl toplum şimdiye değin sınıf karşıtlıkları içinde gelişmiş bulunuyorsa, ahlak da aynı biçimde her zaman bir sınıf ahlakı olmuştur. Bu ahlak ya egemen sınıfın egemenliğini ve çıkarlarını doğruluyor, ya da ezilen sınıf yeterince güçlü bir duruma geldiği andan başlayarak bu egemenliğe karşı baş kaldırmayı ve ezilenlerin gelecekteki çıkarlarını temsil ediyordu. Gene de insan bilgisinin bütün öteki dalları için olduğu gibi ahlak bakımından da genel olarak bir ilerleme olduğundan kuşku yok. Ama henüz sınıf ahlakını aşmamış bulunuyoruz. Sınıf karşıtlıklarının ve bu karşıtlıkların anısı üzerinde yer alan gerçekten insanal bir ahlak, ancak sınıf karşıtlıklarının yalnızca yenilmekle kalmadığı ama yaşama pratiği bakımından unutulmuş da bulundukları bir toplum düzeyinde olanaklı olabilir. Şimdi eski sınıflı toplumun bağrında, toplumsal bir devrimin ön gününde, geleceğin sınıfsız toplumuna ölümsüz, zamandan ve gerçeğin dönüşümlerinden bağımsız bir ahlak kabul ettirme savında bulunan Bay Düring'in kendini beğenmişliği düşünülsün. Hatta bu gelecek toplumun yapısını hiç değilse ana çizgileri içinde kavramış olduğu, ama bunu şimdiye değin göremedik, varsayılsa bile. Bitirmek için tepeden tırnağa özgün ama gene de köklere değin gitmekten geri kalmayan bir açınlama daha. Kötülüğün kökenine ilişkin olarak, kendine özgü ikiyüzlülükle kedi tipinin bir hayvan biçimi içinde rastlaşması gerçeği, bizim için insanda da benzer bir niteliğin bulunması gerçeğiyle aynı plandadır. Öyleyse kedinin ya da genel olarak yırtıcı hayvanın varlığında mistik bir şey kokusu sezme isteği olmadıkça, kötülük gizemli bir şey değildir. Kötülük kedidir. Öyleyse şeytanın boynuzları ve çatallı ayakları değil ama pençeleri ve yeşil gözleri var. Ve Goethe, Mephistopheles'i kara bir kedi yerine aynı renkte bir köpek biçimi altında göstermekle bağışlanmaz bir kusur işlemiştir. Kötülük kedidir. İşte yalnızca bütün evrenler için değil ama kedi soyu içinde bir ahlak. 10. Bölüm Ahlak ve Hukuk Eşitlik Bay Düring'in yöntemiyle birçok kez tanışmış bulunuyoruz. Bu yöntem her bilgi konuları grubunu sözde en yalın öğelerine ayrıştırmaya, bu öğelere bir o denli yalın, sözde apaçık belirtileri uygulamaya ve bu biçimde elde edilmiş sonuçlarla iş görmeyi sürdürmeye dayanır. Hatta toplumsal yaşam alanının bir sorunu bile sanki yalın, matematik temel biçimler söz konusuymuş gibi yalın, temel biçimler üzerinde belirtiler aracıyla çözümlenmelidir. Ondan sonra matematik yöntemin tarihe, ahlaka ve hukuka uygulanması, bize burada da elde edilen sonuçlar üzerine matematik bir kesinlik sağlayacak, onlara değişmez katışıksız doğruluklar niteliği kazandıracaktır. Bu, a priori yöntem olarak adlandırılan ve bir nesnenin özelliklerini onları nesnenin kendisinden çıkartarak öğrenmeye değil, ama nesnenin kavramından tüm dengelim yoluyla çıkarsamaya dayanan eski ve sevilen ideolojik yöntemin bir başka yönünden başka bir şey değildir. Önce nesneden hareket ederek nesnenin kavramı imal edilir, sonra bütün ters çevrilir ve nesne kopyasına yani kavrama göre değerlendirilir. Kavram nesneyi değil ama nesne kavramı kendine örnek almalıdır. Bay Düring'de kavram görevini gören şeyler, en yalın öğeler, erişebildiği son soyutlamalardır. Ama bu söz konusu sorunda hiçbir şeyi değiştirmez. En iyi durumda bu en yalın öğeler salt kavramsal yapıdadır. Yani gerçeğin felsefesi burada da kendini gerçekliğin kendisinden değil, tasarımından çıkarılmış, arı ideoloji olarak gösterir. Ve şimdi bu türlü bir ideolog, ahlak ve hukuku insanların onları çeviren gerek toplumsal ilişkilerinden çıkaracak yerde kavram ya da toplumun en yalın denilen üyelerinden hareketle kurduğu zaman elinde bu iş için hangi gelişler bulunur?
Ayrım sonu.